ona birlikte karar vermemiz gerekiyor. Yani burada sorulacak her soru özsel, çünkü cevap kavramlarla ilgili. Tarihin, tinin gelişmesi dedik. Bazı şeyleri daha çok geçelim. Tinin gelişmesi aşamalardan oluşacak. Yani bir gelişmenin neden aşamalar içermesi gerektiğini çıkarmak kolay değil. Değil mi? Aşamalar, aşama bir aşama demek, bir süreçte bir aşama demek, bir basamak demek. Orada belirli bir bütünleşme var anlamına geliyor. Yani bu başka bilimler için de geçerli. Yani örneğin bir bitkinin gelişmesinde biyoloji onu incelerken şey diyelim, yani tomurcuk aşaması ya da çiçek aşaması ya da meyve aşaması, bunlar aşamalar. Buralarda şey var. Şimdi andırım yoluyla biz bu problemi çözemeyiz. Tarihin aşamalarının nasıl olması gerektiğini örneğin biyolojiden ya da başka bir şeyden alamayız. Kendi içinde açıklamamız gerekecek. Aynı şey mimaride olabilir. Yani niye belli şeyler var, dönemler var ve niye her dönemin kendine özgü bir ilkesi var ve o ilke çevresinde şekillenme var. Bütün yapı kendine bir ilke çevresinde örgütlüyor, organize ediyor.
İletişim her yerde.
Şimdi evet, kavram bu. Tabii ki mantık biliminin çözdüğü problem. Biz şeyi alacağız burada. 83'ten sonrası, 83. sayfada bölümleme var. Dünya tarihi. Şimdi tarih konusu, dünya tarihi ve tarih ayrı şeyler, onu ayrımı yaptık herhalde. Yani tarihsel olan her şey dünya tarihsel değil. Değil mi? İnkaların bir tarihi var, Mayaların, Azteklerin tarihleri var. Tarihin ölçüsünü burada Hegel bir yerde belirtiyor aslında. Tarih öncesini ve tarihi ayıran faktör devlet diyor. Mantıklı geliyor mu? Çünkü daha önce başka bir yerde usun ortaya çıkması diyordu. Şimdi devletsiz topluluklarda us yok demek değil bu. Ama orada artık us diye sözünü etmeye değer bir şey yok. Yani bir köy düşünün ya da bir klan düşünün. Orada bir Kızılderili klan. Bunun tarihsel önemi yok. Tarihsel olmak... Evet. Ama her örgütlenme devlet değil. Bir aile örgütlenmesi devlet değil. Devlet, örneğin Kızılderili topluluğunda devletin esas özü olan şeyi görmüyoruz zaten. Yasa yok. Yani orada bir erk yok. Orada atalar var, babalar, dedeler var. Onların otoriteleri, yani orada filmlerden de bilirsiniz. Muhtemelen o kadar realist olabilirler filmler. Yani bir genç isterse şeyi dinlemeyebiliyor. Kabilenin otoritesini. O otorite bir konsey olabilir, birkaç kişi olabilir, bir kişi olabilir. Devlet yok şeyde. Klan, kabile aşamasında devletin olmadığını söyleyebiliriz. Bizi, yani tarihsel devlet ancak tarihi başlatabiliyor ya da tarihsel ya da evet, devlet ve yasa aynı şey. Yani birbirine bağlantılı, aynı şey derken birbirine indirgeyelim demiyorum ama devlet yasasız.
Ussal yasasız.
Olmaz. Bu ben şey soktum. Dünya tarihi doğudan batıya gider diyor. Eğer bu 83. sayfayı okuduysanız orada biraz enteresan şeyler var. Bunlar dediğim gibi Hegel'in yayınladığı şeyler değil. Arşivden yani çeşitli editörlerin derledikleri, onların Hegel'in kendi notlarından, öğrenci notlarından derledikleri. Bu aslında oğlu tarafından yayınlanmış. Redaktörünü yapan Karl Hegel, yani oğlu. Şimdi buradan efendim
hiçbir yerde geçmemiş.
Arkasına yazdım. Karl Hegel. Ya da bilmiyor. Tabii yazdım arkasına, var. Bu arka sözlerde, evet şurada var. Şimdi burada dünya tarihi doğudan batıya gider. Neden girdik bu Hegel'in notlarına, yayına? Çünkü bazı bölümler gerçekten şey değiller. Çok güçlü değiller ve Hegel bu çalışmayı sürekli olarak yeniliyor. Yani yıllar içinde aynı şeyleri anlatmıyor. Yani bir örneğin ya bu bir olgu değil mi? Yani ben bir matematik öğretmeni olsam lise öğrencilerine, lise 1, lise 2 her yıl aynı şeyi anlatırım. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca aynı şeyi. Hegel için öyle bir şey mümkün değil. Çünkü hem konu gelişiyor, içerik gelişiyor. Yani örneğin fiziği anlatıyorsa 2 sene, 3 sene sonra o fizikte ele aldığı içerik daha gelişmiş bir içerik oluyor. Ayrıca daha da önemlisi Hegel'in o içeriği çözümlemesinin kendisi gelişiyor. Daha iyi formüle ediyor, daha açık anlıyor. Yani devleti anlatıyorsunuz kavramsal olarak. O felsefecinin bir çırpıda, bir seferde dolaysız yapabileceği bir şey değil. Yani onu geliştirmek gerekiyor. Devlet kavramını tam olarak formüle edebilmek. Dediğim gibi aynı zamanda da tarihin kendisinin değişimi var. Yani 20 senelik bir dönem içinde Hegel'in yaşadığı ya da 30 yıllık bir dönem içinde Hegel'in yaşadığı, Hegel gençliğinde Napolyon'u görüyor. Napolyon devrimi, yani Fransız devrimi döneminde düşüyor bunların gençlikleri. Hegel ve arkadaşların, Almanya'daki o romantik kuşağın. Ama sonra 1830, yani oradan sonraki 40 yıllık bir dönem onların kendisi, yaşamları sırasında gördükleri. Ve o dönemde de şeyler var, değişimler var, tarihsel olarak. Şimdi, yani burada aslında tarih felsefesinde yapılan şey, tarihin anlamının biraz böyle sürekli olarak gelişim durumunda kalması gereken bir şey çıkarsaması var. Yani matematiksel bir teoremin sağlığını taşımıyor şey. Hegel'in Çin çözümlemesi ya da Mezopotamya çözümlemesi ya da Germanik Çin çözümlemesi falan. Bunlar kavramsal, bunların matematiksel bir çözümlenmesi beklenmiyor da. Çünkü matematiksel olan şey, sayısal olan şey, geometriyi katarsak uzaysal. Buradaki kavramlar öyle bir yöntemi aşıyorlar. Yöntemsel olarak şuna dikkat edin. Hegel Spinoza'nın yöntemini, geometrik yöntemini beğenmiyor, eleştiriyor demeyeyim. Yeterli görmüyor. Çünkü yani açık olan, eksik olan bir şeyi eleştirmenin bir anlamı olmaz. Geometrik yöntemin insana, dünyaya, tine, bütün varlığa uygulanmasının sakıncası geometrinin yöntemi. Geometri uygulamıyor. Geometri yöntemini uyguluyor aslında. Geometrinin kendisiyle geometri yöntemi aynı şey değil. O genel olarak şey, pozitivizmin hatası oydu. Yani matematiksel ya da sayısal kategorileri bilimsellik ölçütü olarak almak, o ölçüde alınamayan, o ölçünün altına alınamayan kavramları bilimselliğin dışına itmek, bilimin dışına itmek. Yani mesela ruh çözümlemeyi de, psikanaliz de pozitivistler bilim diye kabul etmiyorlar. Çünkü orada bilinçaltı, duygular, idler, içgüdüler, itkiler falan var. Bu kavramlar, onları sayısal olmadığı, sayısal kavram olmadığı için ya da nicel olmadıkları için bilimin konusu olarak almıyorlar. Aslında saçmalıyorlar. Çünkü o kavramların kendileri aynı zamanda yayınlık taşıyan kavramlar ve yayınlık niceliğin konusu. İsteseler şeyi ölçebilirler.
Derece.
Duyguların derecelerini vesaire ölçebilirler. Her neyse bu şey pozitivizme yine götürecek bizi. Şimdi şu ikinci bölüme geçelim. Doğu yalnızca birinin özgür olduğunu biliyordu ve bilir. Bu past tense, geçmiş zaman ve şimdiki zaman. Yani hala öyle olduğunu anlatıyor. Yunan ve Roma dünyaları kimilerinin özgür olduklarını, Germanik dünya herkesin özgür olduğunu bilir. Bu aynı zamanda dönüş gelişmesi dediğimiz şey. Çin'de insanlar kendilerini özgür olarak bilmiyorlar. İmparator dışında. Bunun anlamı şu, kavramsal olarak bu pozitivizmin anlayabileceği bir şey. Çin'de imparatorun istencinin saltık olduğu bir kültürde geri kalan hiçbir istencin istenç olarak geçerliği yok. İstençsiz bireylerin bir topluluğu ya da kütlesi Çin denen yer. Bunun anlamı bu, kavramsal olarak. Ama bu soyut kavramsal bir bağlantı ve realitede o insanlar şey de olsalar, imparator istencinin altında da olsalar, onlar da istenç taşıyorlar, onlar da homo sapiensler ve ayrıca Çin imparatoru şey değil, tiran ya da bir irrasyonel bir odak değil. Yani orada kendisi söylüyor ya, bu insanların... Şimdi Doğu'nun özelliği, arkadan şey geleceğiz, Yunan kültürüne geleceğiz, o ikisini karşılaştırma içinde alacağız. O yüzden şimdiki irdelenen şey, aynı zamanda orayla biraz yan yana düşünülmeli. Yani Doğu'yla Yunanistan ya da Yunan kültürünü ya da Çin kültürünü, Helenik kültürü şey yapalım. Birlikte götürene geldi onu yapıyor. Eğer imparatorun altına bütün istençler giriyorlarsa ve tek geçerli istenç imparatorun istenci ise a priori diyoruz matematikselden daha yüksek bir sağlıkla orada dönüş yoktur. Dönüş doğru ve iyi, iyi ve kötü ayırt etme yetisiydi. Eğer sizin isteğiniz yoksa o zaman dönüş işlevi olabilir mi insanda? Öyle soralım. Belki yanlış bir biraz daha iyi bir şey yapılabilir ama
hayır.
Yani biraz isteğiniz alınmışsa insanlar aslında Çin'deki dönem insanların istençlerini onlardan alınmasından çok yani zamanlar vardı da geri alındı değil. Henüz özgürlük bilincinin kazanılmamış olması durumu. Bu ikisi arasındaki fark önemli. Yani şimdi bir yerde insanları istençleri olan insanları insanlara boyun eğdirebilirsiniz. Boyun eğme durumunun istenç ilişkisini kurabiliyoruz, değil mi? Boyun eğme istenç yenilgisi ya da kendi istencini terk edip başkasının istenci, yabancı istenci kabul etme anlamına geliyor. Boyun eğme şeyi bu, özgürlük değil boyun eğme durumu. Ama boyun eğmede şey var, o yabancı istenci bilinçli olarak kabul etme durumu var. O yüzden kendi istenciyle yapılan bir eylem olarak görünüyor. Şimdi dönüş ve istenç arasındaki bağlantıya geliyoruz. Dönüş insanın doğruyu ve iyiliği ayırt etmenin yetisi. Şimdi yalan söyleme moral bir buyruk değil mi?
Evet.
Musa'nın da buyruğu. Yalan söyleme aynı zamanda da insanın duyuncunun bir buyruğu, öyle mi? Yani bazı durumlar olabilir, vardı. Yani onu Platon'da görüyorduk ve Kant'ın durumunda da görüyorduk. Şimdi onlara girmeyeyim o ayrıntıda, daha önce sözünü ettik. Yani hani Kant'a SS gelip de Anne Frank'ın nerede olduğunu evine sorduğu zaman Kant kendi ülkesi gereği ona yalan söylememesi gerektiği için o adresi verecek. Vermemesi gerekiyor. Yani orada moral doğru, yalan söylemek.
Yalan söylemek.
Ama genel olarak yalan söylememek doğru bir. Moral olarak bizim de şeyimiz, kabul ettiğimiz bir ilke. Şimdi duyuncun ussallığını bir düşünün. Duyunç ussal mıdır diye sorarsan soyut olarak ussaldır diyeceğiz. Çünkü duyunç her zaman doğrudan yana karar verir. Duygu duyunç değil. Yani ayrıca duygu dediğimiz şey daha önce insanın davranış güdüsü olarak tutkular iş başına geçerse, dürtüler iş başına geçerse onu kontrol edecek olan yeti duyunçtu. Ve o zaman insan moral varlık olduğunu gösterebiliyordu. Duygular tarafından belirlenmek şey değil. Duyunç tarafından belirlenmek demek değil. Çünkü duygu tutkuya yakın bir terim. bir insan duygusuyla davranıyorsa, yani düşünün siz bir insanı seviyorsunuz ve o insan bir suç işlemiş ve sen hakimsin, o sevdiğin insanı sevdiğin için o suçtan bağışlarsın, ona torpil geçersin, onu kayırırsın ve moral olarak davranmamış olursun, ahlaksız olarak davranmış olursun o sevgiden dolayı. Örneğin bir ailesinin önüne çocuğun geldi ve sen yargıçsın ve senin çocuğunu yargılama gibi bir ağır durumla karşı karşıya kaldın. Fark etmez. O çok yaygın olarak da şey yapabilir. Yani örneğin iki tane eşit bu şey, tabii ki uç durumlar var ama genel olarak insan sürekli bütün yaşamında şey, bu tür küçük küçük da olsa moral testlerle karşı karşıya kalıyor ve burada moral olmanın anlamı o duygusallığı yenmek. Yani duygusallık insana yalan söyletebilir, kötülükler yaptırabilir vesaire vesaire. O açıdan şey yaptırmayabilir. Zorunlu olarak öyle bir sonuç getirmez yani o. Ama getireceği zaman moral varlık orada o duygusallığı şey yapar, yener. Şimdi duyunç ve istenç arasındaki ilişki. Duyuncun istenci belirlemesi gerekir. Ama eğer istenç zaten imparator tarafından belirleniyorsa Çin'de olduğu gibi, orada duyunca yapacak hiçbir şey kalmıyor. Ya o açıdan...
Peki bu şimdi şey yasaları biz aynı şekilde şey yapamaz mıyız, düşünemez miyiz? Çin imparatoru da orada Çin halkının istenci.
Evet.
Devlet de burada yurttaşların istenci.
Çin imparator ve devlet... Kim getiriyor?
Yasalar da bunu söylüyor.
Kim
devlet yasaları da aynı şeyi söylüyor.
Devletin
yani
isten...
biz burada yasalara hakimiz,
evet.
Tabiyiz. Orada da Çin'de de imparatorun yasalarına tabi.
Şimdi,
halk.
Pekala.
Yani yasa da aynı şey durumda değil mi bu durumda?
Şimdi,
yani benim özgür istencim olabiliyor mu o yasalar?
Bakacağız. 84. sayfa o bu problemi ele alıyor. Tözsel özgürlük ve öznel özgürlük diye bir ayrım yapıyor. Çin'de yasalar var, devlet var ve sen devletin içine doğuyorsun. Ve o devletin törel belirlenimlerini büyüme sürecinde çocuk olarak ve genç olarak ve daha sonra yetişkin insan olarak büyüme sürecinde onları kazanıyorsun, o belirlenimleri. Değil mi? Bir Çinli olarak yetişiyorsun. Kafan, istencin, her şeyin ona göre kalıplanıyor. Ve burada sen yasaları sorgulamıyorsun. Yani onları belirli olarak alıyorsun ve onlar senin için çiğnenmeyecek, boyun eğilecek, kabul edilecek, onaylanacak şeyler. Bu tözsel özgürlük dediği şeye geliyor. Çünkü orada bir özgürlük söz konusu. Neden? Çünkü yasa var. Yasa bir istenç. Yani yasa neden özgürlük? Niye özgürlük diyoruz yasaya? Çünkü yasa, daha önce Spinoza ile bağlamıştık bir konuya. Yasa duyuncun ve istencin belirlenimi olarak kötü olana karşı bir sınır getiriyor. Yani çalmayacaksın diyor. Çalarsan ceza yersin. Yani orada yasanın, yasa kavramını biraz netleştirebiliriz herhalde. Yasa bir belirlenim, biraz önce konuşuyorduk ilk yerde. Yani yasa bir belirlenim demek ve belirlenim olumsuzlama anlamına geliyor biliyorsunuz. Yasa bir olumsuzlama. Yani yasa şey değil. Sadece pozitif bir şey değil. Pozitif yasalar diyoruz, tamam güzel, ama aynı zamanda pozitif negatif de kapsayan bir şey. Yasa bir istenç. Kimin istenci olduğu değişebiliyor. İmparatorun istenci olabilir ya da Atina demokrasisinde olduğu gibi Atina halkının istenci olabilir ya da Hammurabi'nin istenci olabilir. Kişi. Ama genel olarak yasa olduğu zaman o bireysellikten ya da o tikellikten çıkıyor. Yasa bir belirleme getiriyor. Yani bir sınırlama getiriyor. Bir olumsuzlama getiriyor. Şunu yapacaksın diyor. Oradaki olumsuzu görebiliyor muyuz? Karşısını yapmayacaksın anlamına geliyor. Yani seçimlerde oy vereceksin. Bu bir yasa. Aynı zamanda da bu olumsuz bir belirlenim taşıyor. Oy vermezsen yasayı çiğnemiş olacaksın. Yasada olumlu ve olumsuz birlikte belirleme...
Yasasızlığı şey yapıyor. Yasasızlığın karşıtı olarak ortaya çıkıyor yasalar.
Ve yasasızlıkla birlikte gidiyor.
Evet.
Yasa varsa yasasızlık da vardır.
Evet.
İstenci de belirliyor.
İster, senin istercini belirliyor. Evet, şimdi güzel. Çin'de gördüğümüz sorun şey diyor. Yani bireylerin o içine doğdukları toplumun onların istençlerine verdiği biçim ya da onların bilinçlerine verdiği biçim Hegel'in tözsel özgürlük diye bir şey. Tözsel özgürlük yine de özgürlük diyor. Çünkü bir kabile durumunda değiller. Bir doğa durumunda değiller. Yani orada yasa demek özgürlük anlamına geliyor. Bunu kabul etmek zor gibi gelmiyor bana. Daha belki ayrıntılı bir çözümleme yapılabilir. Yani çünkü o Çin İmparatorunu şey diye düşünmeyin. Yani kötü bir insan ve o Star Wars'taki bilmem şey gibi kötü kahraman gibi düşünmeyin. Bu ülkesini seviyor, insanları seviyor. Çünkü onların babası, atası, burada ata faktörü var, baba faktörü var. Onların iyiliğini istiyor, onların hayrını istiyor diye gel. Ve dolayısıyla senin bir devletin içine doğman ve o devletin yasalarıyla karşı karşıya geldiğinde onlarda özgürlüğünü bulman bütünüyle normal şeyler. Tözsel özgürlük o
istenci o belirlediği zaman sizin duyucunuz devre dışı kalmıyor mu?
İşte olan, Çin'de olan şey o zaten. Salt tözsel özgürlük diyor, bu yasaların hiçbir biçimde bireylerin kendi istençlerine karşılık düşmeleri gerekmez. Bu yasaların hiçbir biçimde bireylerin kendi istençlerine karşılık düşmeleri gerekmez. Çin'deki durum. Ve bu yüzden özneler kendilerine kendi istençleri olmaksızın ve kendi içgörüleri olmaksızın büyüklerine boyun eğen çocuklar gibi bulurlar. Yani Çin'de yurttaş yok. Çocuklar var. Bütün Çinliler, hepsi, Konfüçyüsler aralarında olmak üzere, imparatorun istencinin altında, birisinin istencinin altında durmak, zorunlu olarak köle olmak demek değil. Çocuklar da kendi istençleri açısından baba istencinin altında dururlar. O yüzden çocukturlar değil mi? Yani bu bir benzetme. Çinliler baba, benzetmenin andırımın geçerli şeyle bağlantılı, ata ve baba kavramlarıyla. Çünkü onu baba olarak görüyorlar. Yani Çin, düşünün, bir toplum, bu toplumda bütün istençler imparatoru şey olarak kabul ediyor. Efendim?
Çocuk toplumu olmuş olarak.
Yani. Evet.
Hani din karşısında kulların toplumu olması
gibi bir şey. Evet. Yani kendi istenci yok.
Sınırlı yahut da.
Şimdi Çin'i incelerken daha ayrıntılı olarak göreceğiz bunun ne anlama geldiğini. Ve orada duyunç... şimdi eğer bu insanlar, Çinliler kendi duyunçlarıyla o durumu sorgulayacak olsalar, yani imparator onların kötülüğünü istemiyor. İmparator onlara barış getiriyor, eğitim getiriyor, yasa getiriyor, güvenlik getiriyor, düzen getiriyor. Ve imparatorluğun zayıf, imparatorluk tininin ya da imparatorluk istencinin zayıflaması durumlarında Çin'de kaos, şey demek, kıyımlar demek. Yani orada iç savaşlar, iç kavgalar, onlar Çin için mutsuzluk dönemleri. İmparator gerçekten onlar için şey, güvenlik ve gönenç dönemleri, mutluluk dönemleri, o imparator şey değil. Sadece Tin henüz kendi özgürlüğünün bilincine ulaşmamış olduğunu gösteriyor. Yani Çin'in o aşama ve Çin her zaman o aşama içinde kalıyor. Çin'de bir şey değişme başlar olmuyor.
Bu tarih yapmıyor.
Tarih olmuyor. Şimdi Hegel bu kapıyı, yani devletin bu biçimini, en yalın ve en alt, en ilkel devlet biçimini tarihin başlangıcı olarak alıyor. Başlangıcı onunla yapmamız gereken ilk kapı buna göre doğudur. Doğu derken Çin'i kastediyor. Tabii doğu kavramını biraz daha genişletiyor. Doğu dediği zaman, yani batı ile karşılık içinde değil ama Yunan, Helenik, Çin'le karşılık içinde bunu düşünüyor. Doğu'ya Çin'i katıyor. Çin ve Moğolistan diyor. Öncelikle. Onu doğuda göreceğiz. Ondan sonra Çin ve Moğollar şeyler. Aslında daha çok Tibet'i andırıyor. Hegel'in bazı bilgileri eksik. Lama Moğollarla bilgisi var mı Lama'nın?
Yok. Lamalar Tibet kültürü.
Tibet kültürüne ait. Ama Hegel şey. Yani 18. yüzyıl henüz dünya tarihinin dataları konusunda çok yeterli bir dönem değil. Hegel Habeşistan'da Türklerden söz ediyor mesela estetikte. Okumuşsanız göreceksiniz orada. Habeşistan'da Türk'ün ne işi var? Hiçbir işi yok. Oradaki Türk dediği şey Müslüman. Yani Müslüman işte. Var ama öyle
çoğu şey belirlemez.
Her adım başı karşılaştığın birisi. Değil. Orada tabii ki o anlamda var ama orada Türk ve Müslüman sözcüklerinin eşitlenmesi önemli. Gel onu kullanıyor. Osmanlı padişah altında diyor. Sultanın yönetimi altında diyor. Ozan yetişmez. Ozan ortaya çıkmaz. Hatırlıyorsunuz. Yani. Kendi askabedesine alıntısını aldığı Mevlana Anadolu tininin bir şey ürünü. Yani orada Hegel'in bazı bilgileri eksik. Biraz da zaman zaman şey belli ölçülerde ön yargıları sezeceğiz, göreceğiz. Bakacağız onlara. Yani eninde sonunda bunlar şey değil. Yani yayınlanmış olan şeyler değil.
Elden geçirseydi muhakkak çıkarırdı.
Tamam. Yani
biraz da bilgi birikimiyle
ilgili. Öyle özel, evet.
Yani, tarih Türk, tam o sırada tarih yeniden yazıldığı dönem o zaman.
Şimdi zamanımız iyi mi? İyi. Doğu'dan sonra Helenik tine geliyoruz. Buraya baktığınız zaman bilmiyorum. Biz dışarı gidelim.
Şimdi orada bir şey söylemişiz. İkincisi demokrasi, üçüncüsü monarşi demişsiniz.
Şimdi o zaman ona bakalım. Bu ne diyor orada? Birincisi
despotizm diyor.
Despotizm, despot.
Bu işte alanı bir şey.
Evet.
Herhalde bir öğrenciyi de cumhuriyet diyecekti.
Üçüncüsü monarşi şey. Buraya, bu sitede var bunu efendim. Şimdi birincisi birin özgürlüğü, ikincisi birçoğun özgürlüğü, üçüncüsü genel özgürlük. Yani tarihin aşamalarının şeyi bu, ana ilkeleri bu. Birin özgürlüğü doğuya ait diyor. Birçokun özgürlüğü ya da kimilerinin özgürlüğü, yani bütün nüfusu kapsamayan aşama Yunan ve Roma. Evet, kültürü. Herkesin özgürlüğü denen, yani o herkesin özgürlüğünü kapsa ilki olarak alan kültür, Germanik kültür. Böyle bir ayrım yok.
İkincisi monarşi, üçüncüsü.
O yine Hegel'in şeyi olabilir. Yani düzeltmesi gereken bir nokta olabilir. Çünkü ikinci aşama daha çok aristokrasiye benziyor. Ya da oligarşi. Oligarşi kötüsü. Yani oligarşi aristokrasinin kötüsü. Öyle diyebiliriz. Çünkü aristokrasi en iyilerin. Oligarşi en kötülerin yönetimi.
Rusya monarşiydi değil mi hocam o zaman?
Çarlık monarşi. Osmanlılar da monarşi. Ha, ve yani. Asya'da, Avrupa'nın kendisi de monarşi. İngiltere, Fransa, geri kalan bütün şeyler. Bunların hepsi monarşi. Hegel'in döneminde monarşi var. Ve
şey bir toplum diğer taraftan da. Yani aydın despotizmi denilebilecek bir toplum herhalde.
Aydın despotizmi bir şey de var.
Hayır. Yani. Evet. Yani çok baskıcı işte despotizm falan olan bir monarşi değil bu yani monarşi. Prusya'nın monarşi mi o zaman monarşi?
O monarşi.
Fransız kendini karıştırıyor.
Şimdi o zaman tekrar bir noktayı sorgulayalım. Bunu o açabilir. Monarşi demek halkın. Şimdi Çin'de şey var. Monarşi aslında. Çin'in durumu monarşi. Tek erk. Ve dört dörtlük bir monarşi. Monarşi ne zaman var? Monarşinin anlamı şu. Halk henüz kendi istencine yasa yapmaya ya da devlet yapmaya şey değil. Hazır değil. Monarşi hatta belki de şey aristokrasi denen şey de bu. Böyle görülebilir. Çünkü aristokrasi de halkın istencine yansıtmıyor. Halkın istencini yansıtıyor bir ölçüde ama halka hazır verilen, paket olarak verilen bir istenç. Empoze ediliyor. Ama halkı hoşnut edecek bir biçim taşıyor. Yani vergiler ve daha başka belirlenimler halkın kabul edebileceği ve kaldırabileceği bir şekilde veriliyor. Yani yasa şeyde de var. Hammurabi yasa çok eski. Devletle birlikte gelen bir kavram ya da devletin özü. Ve bir şekilde yasanın yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz yani bu bunlar şey değil, doğal yasa değil. Doğal yasa diye bir kavram var. Ya da evrensel insan hakları diye bir kavram var. Bunu ayırt ettik değil mi? Daha önceden konuşmuştuk. Yani Antigone bağlantısı var burada. Antigone o evrensel yasalardan ya da tanrıların ilksiz sonsuz yasalarından söz ediyor ve kendi tiranın yasasını çiğnemesini o tanrının tanrıların yasalarına dayanarak aklıyor. Tiran buyruğu yasa olan kişi demek. Ve yasayı Hammurabi yapıyor. Solon yapıyor. Kanuni yapıyor. Kanuni'nin yaptığı yasalar onlar henüz yeterince ayrıntılı olarak incelenmiş değil. Onları bulursanız gerçekten iyi olur. Ben arayacağım. Nerede var bilmiyorum. Türk Tarih Kurumu'nda var mıdır? Kanuni'nin yasa yapması o devletin özgür olduğunu gösteriyor. Ve yasanın tözsel özgürlük, Kanuni'nin dönemi Osmanlı İmparatorluğu da şey değil. Aslına bakarsanız yani Hegel'in tözsel özgürlük dediği şey, yani bir yasaları, bir bireyin istenci olarak belirlenmesi, bu sadece Çin'de olan bir şey değil, Avrupa'da da olan bir şey. Saltık tekerklik, mutlak monarşi denen şey, 14. Louis'nin durumu, değil mi? Fransa'da, yani devrimden hemen önce. Onu istiyor, yani kendi istenci sorgulanmayan bir istenç olsun. Sınırsız, saltık o demek. Her şeyi bir. Osmanlı padişahının istenci saltık. Bu demek değil ki Hürrem Şah ya da sadrazamlar ya da başkaları o istence karışamasa, karışabilir. Yani manipüle edebilir, etkileyebilir vesaire. Ya da padişahı öldürebilirler. Ve bütün hanedanlıklarda o şey var. Hanedan öldürme denen faktör var. Yani Mısır firavunlarında da var. Şeyde de var, Avrupa'da da var, İngiltere hanedanında da var, her tarafta var. Ama orada önemli olan ya da kavramsal olan şey o istencin tekil olması ve bütün halka bir yerde kendine sunması, onların istenci olarak. Ve o istenç yani yasalar derleme olarak sunuyor. Şimdi kanunun yaptığı yasalar ya da getirdiği, derlettiği yasalar da aynı şey. Kanun'dan önce Kanuni'nin yaptığı işin benzerini yapan bir Bizanslı var değil mi? Kim o? Ayasofya'yı kim yaptı? Justinian. Justinian yasaları, Justinian kodu diye bir şey var. Justinian da aynı şeyi yapmış ve Hegel tüze felsefesinde bu diyor bunu yaptığı şey sadece bir hak değil ya da yani onu alıntısını bulabilirsiniz seri kitapta. Bu aynı zamanda adaletin de türenin de yerine gelmesidir diyor ya da türel bir şey davranıştır diye. Yani yasa olmadığı zaman düşünün yasasızlık, anarşi insanlara hoş görünüyor ama bir anarşist yasanın ne olduğunu acı deneylerle anlayabilir. Eğer bir haksızlığa uğrarsa kendisi. Değil mi? Yani o yasaların düzgün olması, ustal olmaları ve hakkı tanır olmaları, hakkı uygun olmaları, yani doğal hakka uygun olmaları ya da evrensel insan haklarına uygun olmaları o devletin mutluluğu demek. Ve kanunun yaptığı yasalar büyük olasılıkla şey, öyle yasalar. Çünkü artık ondan sonra kimse o tür yasa ya da o tür devlet sorunlarıyla kaygılanmıyor. Aynı zamanda şey gösteriyor. Devletin istencinin, dinin istencinin üzerinde ya da din sınıfı diye bir şey yok zaten Osmanlılarda. Devlet ve din arasında tam bir uyum olduğunu da gösteriyor. Yani devlet şey değil, dinsiz değil ya da dini yasaklayan, bastıran bir devlet değil. Öyle bir devlet yok zaten yani şeyler dışında. O geçici Marksist devletler dışında. Hegel o konuya da giriyor. Din ve devlet arasındaki ilişki hem tüze felsefesinde hem de şeyde burada. Burada daha kısa, din ve devlet arasında uyum olmalı diyor. Yani dinin devleti, protestanlık o açıdan şey, devletin dinin baskısından ya da din adamları sınıfının denetiminden kurtulması olacak. Ve Öyle görüyor. Orada yani protestanlık dini şey yapmıyor, sindirmiyor. Dini ezer bir şekle getirmiyor. Sadece kilise ve devlet arasında bir denge olması gereken bir şey var, ilişki var. O şekle geliyor. Yani din adamları sınıfı ortadan kaldırılıyor. Çünkü din adamları sınıfı diye bir sınıfın olmaması gerekir. Din bireyin inancını, duyuncunu ilgilendiren bir şey. Bir başka bireyin oraya karışması o dinin kavramına aykırı olan bir şey. Dolayısıyla Protestanlık din kavramını yeniden kuruyor. Burada Müslümanlıktan söz ediyor. Şeyde 87. sayfada şeye geldiğimiz zaman, o da henüz oraya gelmedik. Hristiyanlığın ilk biçimi Orta Çağların dini. Arts'ın kitabı bu konuda şey muhteşem. Yani orada şeyi gösteriyor. Hristiyanlığın putperestlikten hemen hemen hiç ayrılmadığını, bütün o büyü dinlerinin, mitolojik dinlerin içeriğini kendine aldığını, çünkü o dönemde o kilise babaları denen şeylerin, din adamlarının halkları, yani bu şey, Hristiyanlığın hemen doğuşunu izleyen yüzyıllardaki şey, durum, o dönemde o kilise babalarının halkları kazanmak için onların boş inançlarını da onlarla birlikte Hristiyanlığın içine alma gibi bir taktik uyguladıklarını söylüyor ve Hristiyanlık şey, eğer şeyi düşünürsek, dinin tinsel bir kavram olduğunu esasla özünde, dinin içine duysal faktörlerin girmesi irrasyonel. Yani bağdaşmıyor din kavramıyla. Dolayısıyla bu Hristiyanlık daha başından kirleniyor duysal faktörleri aldığı için. Yani işte ona nesnelere tapınmalar, ekmeğe tapınmak ya da ekmeği kutsal görmek, şarabı kutsal görmek, toprağın kendisine kutsal görmek, bunlar irrasyonel. Din kavramına da uymayan şeyler ve Hristiyanlık bunlarla yüklü olarak gelişiyor. O yüzden Hegel dünyasallık bu yolla hamlığa ve özence terk edilir diyor. Yani Hristiyanlık ilk doğuşunda henüz ilkel. Bu hamlığın ve özencin karşısında ilk olarak Müslümanlığın ilkesi çıkar diyor. Yani o Katolik adını alan, aslında Ortodoksluktan çok büyük bir farkı yok şeyin. O Hristiyanlığın ilk biçiminin, daha sonra Protestanlık esas Hristiyanlık bölümü getiriyor. O dönemde din kavramına uygun olmayan bir din varsa, onun karşısında din kavramına daha uygun olan bir dinin çıkma hakkı var. Yani putperestliğe ya da mitolojiye çok yakın bir Hristiyanlık versiyonu varken onun aşılmaması olanaksız. Ve İslam onu yapıyor. Yani İslam duysallığı terk ediyor. Siliyor. Yani Tanrı'ya aslında Yahudilik Tanrısı da öyle değil mi? Yahudilik Tanrısı şeydi, arı tinseldi. Arı tinsel derken hiçbir duysal öğe içermemesi önemli. Bunlar yine şu an belki biraz havada kalıyor gibi görünecek ama ileriki aşamalarda yani yeterince bağlantılar kurulacak. Örneğin Pers dini var. Pers dininin ilkesi, Zerdüşt'ün ilkesi ışık. Arılık var orada. Yani ışığa tapanlar putlara tapmıyorlar. Mesela Darius falan, Xerxes. Bunlar Yunan topraklarına geldikleri zaman, oraları işgal ettikleri zaman orada putları kırıyorlar.
Şöyle bir şey var.
Çünkü şey, onların inancına göre saçma yani taşla toprağa tapmak. Ama onların ilkesi de henüz arı tinsel değil. Soyut bir ilke, ışık. Ama duysal bir ilke aynı zamanda. Yani tinsel değil. Ve Yahudilikte o şeye geçiliyor. Arı tinsellik ilkesine geçiliyor. Arı tinsellik olmasına karşın Yahudiliğin tanrısı henüz tanrı kavramına uygun değil. Çünkü şey, özel bir halkın tanrısı.
Evet. Bir de ışıktan şeyler taşıyor.
Bir de, nur. Bir de şey var.
Nur.
Hayır.
Işıktan.
Ha, hiçbir şey taşımıyor.
Biraz.
Hiçbir şey
olmaz
taşımıyor.
Mı? Yani nur olarak görülüyor ya Musa.
O dışsal görüntüsü. Yani kendinde şey. Arı tinsellik. Ama orada eksik olan şey, o tanrı aynı zamanda birçok tanrıyı da kabul ediyor yanında. Yani Musa'nın tanrısı şey değil. Tek tanrı değil. Birçok tanrı arasında bir tanrı. Görüyorsunuz tanrı kavramına uymamasını. Yani İsa ya da Hristiyanlık o şeyi gideriyor. Yahudiliğin o kavramsal bozukluklarını, eksiklerini gideriyor. Ama başlangıçta duysal faktör ya da mitolojik artıklar çok fazla bulunduğu için İslam'ın doğuşu kaçınılmaz. İslam son biçimi olmuyor. Dinin, onu da tartışacağız Protestanlık bağlantısında ve ama Hegel şey diyor, Doğu dünyasının aydınlanması, bu 87'de, Doğu dünyasının aydınlanması İslam için. Evet. Aydınlanma neydi? Boş inancın yenilmesi. Yani bu Hegel'in sözleri ya da felsefede kullandığımız sözler metafor değil. Metafor gibi görünse de kavramsal olarak çok geçerli bağlantısının olması gerekir. Yani burada edebiyat yapmıyor Hegel hiçbir şekilde. Ki bunlar dedi kendisi yayına hazırlamış notlar değiller. Ama Doğu dünyasının aydınlanması derken bildiğiniz. O yüzden eğer gerçekten o İslam'ın öyle bir aydınlanma içeriği varsa, boş inancın silinmesi ve yenilmesi gibi bir yanı varsa, o zaman burada aydınlanmadan, reformasyondan falan söz edenlerin sözlerini bir daha düşünmeleri gerekiyor. Yani iki kere aydınlanmaya gerek yok. Eğer gerçekten İslam bir aydınlanma kapsıyorsa, ki kapsıyor.
Ama Hristiyan dünyasında aydınlanması zaten daha çok
bütün dünya.
Aydınlanma bir karanlık çağ olarak kabul ediyor. Şimdi yani kendisine aydınlanma öncesinde karanlık çağ.
Karanlık olarak. Yani karanlık eritileme, aydınlık eritileme. Burada kavramlar bilgi ve boş inanç. Aydınlanma bilgiyi temsil ediyor, gerçeğin bilgisini temsil ediyor. Karanlık boş inancı. Yani Avrupa'daki aydınlanma döneminde karanlık Katolik rahipliğin bilincini temsil ediyor. Boş inanç bilinci. Topraklar kutsal diyorlar, haç seferleri o temelde oluyor. Örneğin Protestanların bir haç seferi yapma olanakları yok ya da öyle bir mantıkları yok. Çünkü Protestan toprağı kutsal olarak kabul etmiyor. Şarabı kutsal olarak kabul etmiyor. Bilmem mayayı, mayasız ekmeği kutsal olarak kabul etmiyor. Art kemikleri, şunları, bunları falan kutsal diye kabul etmiyor.
Sembolik
olarak yapıyorlar.
Onlar sembolik olarak ya da hepsi yapmıyor. Sembolik olarak yapanlar, Katolikler onun sembolik olmadığını düşünüyorlar. Yani orada onlar ekmeği yerken, şarabı içerken transubstansiyasyon, tözsel dönüşüm denen şey oluyor. Yani orada gerçekten İsa'ya rahibin müdahalesinden sonra o ekmek ve şarap İsa'nın kan ve bedeni oluyor. Bu simgesel değil. O bazı Protestanlar da simgesel.
Son akşam yemeğinde.
Şimdi Müslümanlık bu aslında sin Germanik dine ait bir aşamadayız ve burada şey var. Çin'den sonra Yunan dinine geleceğiz. Yunan Lemeler kısaltır diye düşünüyorum ama kısaltmıyor gibi. Şimdi bırakalım mı? Saat 9.30'u
geçiyoruz.
Güzel gidiyoruz.
Sümeri çok fazla almamış bu
kayıtları şey yapın.